Ayrım 7. Sayfa 68. Kadın Harilena yengeme beni dövmesini öneriyor, toplayıp buralara getirmesini eleştiriyor, sokaklarda bırakıp kargalara yem olmamın daha doğru olacağını söylüyordu sürekli. Ben evin içine girmedim. Yüzüm gözüm kanlı samanlığa indim. Eşeğimi alıp manastıra gitmek geliyordu içimden. İyi eşeğim oralardaydı. Beni görür görmez ona olan gereksinmemi anlarcasına boynunu eğmiş, üzerine binmemi bekliyordu sanki. Hiç ağlamamıştım. Ancak içimdeki o düğüm çok ağırdı. Her tarafım ağrıyordu. Ama göğsümdeki o kör olasıca düğüm vücudumdaki ağrılardan daha ağırdı. Şimdi ne olacak dedim eşeğime. Ne olacak şimdi? Nasıl giderim manastıra? Yolu bilmiyorum ki. Manastırın çok uzak olduğu ve günün kararmaya başladığı aklımın ucundan bile geçmiyordu. İstediğim tek şey gitmek, kaçmaktı. Duydun mu? Beni sokaktan toplamışlar. Duydun mu? Babam bir caniymiş. Beni toplamışlar. Lafa bak. Ben neyim? Çarşaf mıyım? Fistan mıyım? Ben bir kızım. Ben Dimitra'yım. Kumaş parçası değilim. Hadi gel gidelim. Ama nasıl takacağım eşeğimin semerini? Ayrıca üzerine nasıl bineceğim? Yukarıya çıktım koşarak. Olanca gücümle kendimi sıkı tutaraktan. Vücudum çok ağrıyordu. Gerek dayaktan, gerekse içimdeki düğümden. Ama yine de kendimi toparladım ve odaya girdim seslenerek. Eşeğimin semerini takmanızı istiyorum. Manastıra gitmek istiyorum. Şimdi, hemen. Gelişmeler hem vücudumdaki ağrıları unutmama hem de istediğimi yapabileceğim güvenini verdi. Herkes gülmeye başladı. Ama kısa süre sonra bunu paylamalar ve de küfürler izledi. Eşeği seni buraya taşıması için aldım. Almaz olaydım. Huzurumuzu bozdun kör olası kız. Seni oralarda bırakmalıydım. Kargalara yem olurdun. Biz de kurtulurduk. Hani baban ulan gelip bizi öldürecek? Söylesene be. Babanı kesin olarak faşistler öldürmüşlerdir diye seslendi Petros. Hayır, hayır, hayır diyorum size. Babam gelecek. Andoniciğim de gelecek. Vasilis de, Petros da. Durup dururken beni dövdüğünüz için tümünüzü öldürecekler. Ben gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Manastıra gitmek istiyorum. Anamı ve Filiçe'yi gidip bulmak istiyorum. Her ikisi de orada. Orada. Bulacağım onları. Toprakları kazıyacağım. Çukuru açıp yanlarına oturacağım. Ağızlarını açıp benimle konuşmayabilirler. Ama ben onlarla birlikte olacağım. Petros öne atıldı, konuşmak istercesine ama Harilena yenge engelledi, açma ağzını diyerek. Yanıma gelmek istedi ama ben geri gittim. Tüm vücudum titriyordu. Ananı ve Filiçe'yi faşistler öldürdü, dedi sertçe ve üzerime doğru yürüdü. Ne ki ben daha da geri gittim. Konuşmasını öfkeyle sürdürdü. Kalyopi kurtulacaktı, ancak faşistler onu tedavi etmek isteyen doktora engel oldular. Manastırda kimse kalmadı. Annenin yakınları senin yüzüne bile bakmak istemediler. Hayır, hayır, anam orada, Filiçe ve diğerleriyle birlikte, çukurun içinde, nerede olduklarını biliyorum. Oraya gitmek istiyorum, şimdi gitmek istiyorum. Nereye gideceksin ulan, dedi Harilena sertçe. Nereye gideceksin? Tümünü öldürdüler diyorum sana, anlamıyor musun? Ben ne yaptım? Ne yaptım da oralara gelip seni aldım ve evime getirdim? Kimse istemiyor seni. Seni toplayıp buraya getirdiğime teşekkür edeceğine sürekli sorunlar çıkarıyorsun. Lanet olsun o babana. Babama sövemezsin diye kükredim. Tüm söyledikleri kocaman kaynar su gibi düşüyordu üzerime. Ve vücudumdaki sızlamalara ve başımın dönmesine karşın babama yapılan saygısızlık beni çılgına çevirdi. Ayaklarım, ellerim, tüm vücudum titremeye başladı. Ama neydi bu titremenin nedeni? İçimde hiç korku yoktu ki. Kendime gelmeye çalıştım boşuna. Niki, Nikos ve de Petros alay eder gibi bakıyorlardı bana. Şuna bak. Bak nasıl titriyor diyerekten. Üzerine yapacak korkudan. Aslında pek korkmuyordum. Ancak ben de bilinçsiz olarak açılıp kapanan dizlerime bakıyor, onlara egemen olamıyordum. Ellerim de öyleydi. Tüm vücudumda hafif bir titreme vardı. Titremeyi kesmek için çaba gösteriyor, Harilena yengemin söylediklerine pek kulak vermiyordum. Gücüm yetmiyordu buna. Ya da belki önemsemiyordum. Anamla ablamı yerde yatarlarken görmüştüm. Ne benimle, ne babamla, ne de Vasilis'le konuşuyorlardı. Ve bu benim gücüme gidiyordu, beni öfkelendiriyordu. Öldürüldüler sözcüğünü evvelce de çok duymuştum. Ben de birilerini korkutmak için kullanırdım bu sözcüğü çoğunlukla. Ne ki anlamını tam olarak bilemiyordum. Anamla ablalarımın faşistlerle bir oyun oynadıkları ve yere sessiz düştüklerini düşünüyordum. Anamı, Filiçe'yi ve diğerlerini çukura atmışlar ve üstlerini toprakla kapatmışlardı diyordum kendi kendime. Orada durmuştu oyun. Uzun yıllar sürecekti belleğimdeki bu imajlar. Yaşamı tam anlamıyla idrak etmeden önce gözlerim ölümü görmüştü o korkunç yüzüyle. bu gerçeği o sıralarda anlamaktan yoksundum. Kalyopi için düşündüklerim, anamla Filça için düşündüklerimden farklıydı. Kalyopi'yi konuşurken duymuştum. Demek aynı oyunun içinde değildi, hastalanıp öldüğünü düşünüyordum. Bu öldü sözcüğünün anlamı çok karışıktı kafamda ama onu bir daha göremeyeceğim duygusu vardı içimde. Anamla Filça'ya gelince, üzerlerindeki toprakları kaldırınca onları yeniden bulacağıma inanıyordum. Titrememi yenememiştim. Kuzenlerim güldükçe ben öfkeleniyordum. Odadan çıktım. Ama eşeğimin yanına gitmedim. Köyün dışına çıktım. Gezinmeye başladım. Ayaklarımın titremesine karşın yürüyebiliyordum. Bu garibime gidiyordu. Harilena yengenin sözleri kulaklarımda yankılanıyordu. Ne duymak istiyordum onları ne de anımsamak. Bunu başarmak için de sözlerimi ağaçlara yöneltmeye ve yüksek sesle şarkı söylemeye başladım. Yabani armut ağaçlarına tırmandım bu arada. Kopardım yabani armutları yemeye başladım. Bir de asmalardan üzüm koparıp yedim. Bu arada bir gerilla, değerim şarkısı söyledim sürekli. İlk sözcüklerini bugüne dek anımsıyorum. Dağdaki güzel kadın savaşçı. Üzüm yediğim sırada kimi ayak sesleri geldi kulağıma. Sakinleştim ve beklemeye koyuldum. Birileri geliyordu uzaktan kuşkusuz ama kimler? Bağlardan kafamı çıkarıp bakmakta güçlük çektim. Olduğum yerde büzüldüm ve beklemeye başladım. Biraz sonra kimi erkekler belirdi. Üzerlerinde partizan giysileri, kafalarında siyah bere vardı. Suratlarını pek beğenmedim. Yere inmekten çekindim. Manastıra gelen faşistlere benziyordu suratları. Ne ki giysileri partizanlarınki gibiydi. Partizan olduklarına inanmama karşın yanlarına gitmekten çekindim. Yanlarına gidip babamla Andoins'i sormak geldi içimden ama cesaret edemedim. Önümden son sırada geçtikten sonra hemencecik Harilena yengenin evine koştum. Eve girer girmez partizanlar geldi, partizanlar geldi diye bağırdım. Harilena yengem saçını tarıyordu. Potula da yanındaydı. Nerede gördün onları diye sordu Harilena yenge. Onları gördüğüm yeri söyledim ve siyah bere vardı kafalarında dedim. Harilena yenge taramayı kesti, saçlarını topladı ve Petros'a bir şeyler söyledi. O da aceleyle dışarı çıktı. Bu arada Potula, Evira'nın evine gitmek üzere çıktı. Harilena yenge, Niki ve Nikos'la birlikte evde kaldılar. Yengem bir kutu indirdi raftan. Kutu yuvarlaktı. Etrafında üzeri armut resimleri çizilmiş bir kağıt vardı. Kutuyu açtı. Fincanlarımızı tatlı suyla kaynatılmış armutla doldurdu. İlk olarak armut kompostosu yiyordum. Çok sevindim. Harilena yengem fincanı yeniden doldurdu. Oysa ben istemeye cesaret edememiştim. Armutları yediğimiz sırada dışarıdan silah sesleri geldi. İçgüdüyle kestik konuşmalarımızı. Harilena yenge yerinden kalktı. Kapı aralığından dışarıya baktı. Size demedim mi? Faşistler diye mırıldandı. Tüylerim diken diken oldu. Dizlerim yeniden titremeye başladı. Birkaç saat önceki gibi. Harilena yenge tümümüzü yataklarımıza koymuş yanımıza oturmuştu. Sesini çıkarmadan silah sesleri kesilene dek. Yengemin de faşistlerden korktuğu besbelliydi. Bunu saptamam, evden kaçmam isteğimi unutmama neden oldu. Bu yüzden olacak galiba Harilena yengeme karşı kimi sevgi duyguları oluşmaya başladı bende. Gidip yanına oturmak istedim. Ne ki iki yanında Niki ile Nikos vardı. Yengem istediğimi anlamış olacak ki Nikos'u kucağına alarak bana yer açtı. Ona sıkıca sarıldım. Titrediğimi gören yengem de beni kucakladı. Kendime gelmemi sağlamak istercesine. Bundan sonraki günler iyi geçti. Özellikle akşamları çok eğlenirdik. Tümümüz harman yeri dışında Başak Demetleri yanında yatıyorduk. Biz küçükler yıldızlara ve Erden Irmağı'na bakıyorduk sürekli. Ateş böcekleri arıyor ve bir tane bulur bulmaz büyüklere haber vermek üzere yanlarına koşuyorduk. Hasat başlayınca da harman yerindeki alçak duvara oturuyor, hasat yeri çevresinde dolaşan atlara bakıyorduk. Ama Petros birden beni yakaladı, harman yerine attı. Tam olarak atların dolandıkları yere fırlattı. O an içimi saran korkuyu yaşamımın sonuna dek anımsayacağım. Atların ayakları arasında yuvarlanıyor, beni çiğnememelerine çalışıyorum çaresizlikle. Uzun süreden beri bana karşı olumsuz davranışlarını kabullenmek zorunda kalmıştım. Beni dövmelerine, benimle alay etmelerine, ısırgan otlarını vücuduma batırmalarına, ayaklarımı kan içinde bırakmalarına karşı gelmiyor, öfkelenmemeye çalışıyordum. Bu durumu kabullenmek durumundaydım. Baş kaldırmadan, öfkelenmeden. Davranışlarına karşı gelmeyi düşünemezdim. Hiç kimseden destek görmemiştim. Oysa onlar beni yanlarına almışlardı. Ancak buna benzer bir davranışta bulunmamışlardı o güne dek. Bir ara zar zor harmandan çıkmayı başardım. Ama Petros iteleyerek beni yeniden aynı yere soktu bir kahkaha ataraktan. Ama ben yine çıktım ve koşarak uzaklaştım o pis yerden. Ah! Elimden gelse kimseye dönüp bakmayacaktım. Ama bu olası değildi. Dövüldüklerinde tek başlarına kalmak için bir yere sokulan köpekler gibiydim. Kim büyüklerden ya da çocuklardan, uluyaraktan, havlayaraktan kaçan köpekler görmüştüm. Gizlendikleri yerleri çok merak etmiştim. Yıkıntıların arasına sokuluyor ve yalnız kaldıklarında ulumaları, havlamaları kesiliyordu. Tek başlarına kendilerini yalıyorlardı ağlayaraktan. Harman'dan uzaklaştım. Harilena yengenin samanlığına gittim. Eşeğim yoktu orada. Yukarı eve çıktım, kapı kilitliydi. Samanlığa döndüm yeniden. Oturup bekledim. Bu arada Nikki ve Nikos kahkahalar atarak alaylarını sürdürüyorlardı. O gece de samanlıkta uyudum. Evvelce de yaptığım gibi. Beni çeken hiçbir şey olmadı. Ne yıldızlar, ne Erden ırmağı, ne de ateş böcekleri. Sürekli olarak Petros'un bana oynadığı oyunun etkisindeydim. Ne ki zamanla onu da unuttum ve yeniden kazandım kendime olan güvenimi. Bir iki kez de Petros'la birlikte gözledik kuzuları. Daha doğrusu kendisi uykuya dalıyor ve kuzuları sen kolla diyordu bana. Ben bir ağacın altında oturuyor, gözümü dört açıyordum. Sakın uyandırma beni. Ancak herhangi bir kurdun yaklaştığını görürsen haber verirsin derdi. Ben yalnız kalmaktan öyle korkuyordum ki, ama ne yapabilirdim? Kuzuları beklemek, onları kurtlardan korumak zorundaydım. Bir gün kuzuların bir arada bulundukları sırada kulağıma bir sürtünme hışırtısı geldi. Garip şey. Kuzular dinlendiklerinde tam bir sessizlik olurdu genellikle. Bu sürünme sessizliğin içinde ağır bir gürültü gibi geldi bana. Zeytin ağacının altında oturmuş hafifçe kestiriyordum. Hışırtısı yeniden duyuldu. Birden 2 metre kadar yakınımda bir yılan gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Petros'u uyandıramazdım. Salt kurt görürsen uyandırabilirsin demişti bana. Zeytin ağacından bir dal koparmaya çalıştım. Çok güçlük çektim ama koparabildim. Ve tüm gücümle yılana vurmaya başladım. Yılan ezilmek üzereyken Petros uyandı. Ne bağırıyorsun be dedi bana. Yılanı vururken bağırmışım anlaşılan farkında olmadan. Petros yanıma geldi. Çoban değneğiyle yılanı iyice ezdi. Ben ağlamaya başlamıştım galiba. Petros ne ağlıyorsun be neden uyandırmadın beni diye bağırdı. Ama kurt değildi ki dedim. Ulan yılan da kurttan daha tehlikeli. Ama yılan kuzuları yemez ki beni yiyecekti. Petros kahkahayla gülmeye başladı. Seni de yerdi kuzuları da yerdi. Dedi ve yeniden güldü. Benim gözüm yılandaydı. Baktım durdum ona. Ağaç dadıyla vurarak öldürmüştüm onu. İnanılacak gibi değildi. Ama yine de pek önemli bir başarı değil gibi geldi bana bu yaptığım. Yılan o denli küçüktü ki. Skamniça'da herkes öldürdüğüm yılanı konuştu uzun süre. Bense gururlandım durdum.